Ayrım 8. Hayduklar. Panayit İstirahati. Sayfa 79. Keşiş Spilka. Söz sırası senin Spilka. Seni gözlerimizden saklayan örtüyü kaldır. Kalbini içtenlikle bize aç. Hayatını, sevinçlerini, kederlerini, nefretlerini bize anlat. Spilka, Florya Kodrilor'un davetine ansızın yakalanmıştı. Terbiyeli bir insanın, terbiyesizce lafları işittiği zaman geçirdiğine benzer bir şokla irkildi. Yuvarlak, çelik renkli gözleri, kendisine çevrilen bakışlara ciddiyetle meydan okudu. Fakat bu bir anlık oldu. Sonra başını, kaygılı bir hareketle mağaranın girişine çevirdi. Lime lime olmuş keşiş cübbesi içindeki kare biçime gövdesi, nefes almaz gibi gözükürken, o, düşüncesiyle ıssız ve sisli dışarıyı tarıyor gibiydi. Dizleri üstüne koyduğu elleri artık kımıldamıyordu. Obele ve Opikni yığını içinde gizlenen, kabaca örtülmüş bacak ve ayakları da aynı derecede hareketsizdi. Spilka bize maddi varlığını bırakmıştı. Yalnız Adeleli, temiz profili, iyi taranmış kızıl sakalı ve de kazınmış kafası hayat doluydu. Yalnız yarı aydınlanan başı, ruhunda meydana gelen çelişkiyi ele veriyordu. Sonra yavaşça yüzünü reise çevirdi. Etli dudakları kımıldadı, fakat onlar kuruydu. Tıkanan gırtlağından anlaşılması güç birkaç kelime çıktı. Bu engel, haydut keşişi sıkar gibiydi. Dudaklarını tükrükle ıslattı, kararlılıkla konuşmaya başladı. Keşiş Spilka'nın hikayesi. Keşiş Spilka olmadan önce, Bistriza, Moldavya'da bir nehir. Üstünde yiğit bir pulotaştım. Pulotaş, sal kullanıcısı. O zamanlar kafam dazlak değildi. Güzel, sarışın bir kica omuzlarıma dökülüyordu. Bu geniş omuzlar. İşte yalnız onlar bana kaldı. Sakalım yoktu. Yüzüm genç, masum bir bekar erkeğinki gibiydi. Gözlerimin bir anı canlandığında, kederle kapanması için bir neden yoktu. Dudaklarım korkusuzca gülebiliyordu. Spilka le pulot açtım. Bistriza'nın bir salı çalıştırmaya uygun yerinden ağız kısmına kadar, Moldavya kıyılarını avcumun içi gibi biliyordum. Purut ve Siret ırmaklarının kıskandığı, mağrur, vahşi prenses Biritsa benim sevgilimdi. Yatağı tehlikelerle dolu masum bir beşik. Kıyıları iki kıvırcık saç örgüsü. Değişken, sürprizlerden yana zengin. Yatağı sevgilimi rahatsız ediyor, vücudunda yaralar açıyor. Kıyıları birbirine yaklaşıyor. Genellikle korku saçarak onu sıkıştırıyor, boğuyor, ona çığlıklar attırıyor. Sonra anlaşılmış gibi onu rahat bırakıyorlardı. O zaman Moldavya'nın en güzel nehri, dünyanın en güzel nehirlerinden biri rahatça yayılıyordu. Kendine yaraşır bir göğe yansıyor, orada yaşayanlara keyifle gülümsüyordu. Gözü pek pulotaş, sevgili nehrinin hayatını paylaşıyordu. Sevgili nehrim sıkıştırılıp, sıyrıklar içinde kalınca, akıntının girdabında kendimizi birlikte savunuyor, birlikte çığlık atıyorduk. Kurtulup dinginliğe erişince, gök kubbesini birlikte seyrediyor, güneş de uzanıyor ve şurada burada kaderimizi izleyerek, etrafımızda olup bitenlerden zevk alıyorduk. Etrafımızda Tanrı'nın kutsadığı toprak. Gerçekten vaat edilen toprak. İster alacakaranlığın fırçası, dik ve karanlık boğazları binbir nüansla çizsin, ister çayır ve sürüleriyle zengin manzara, ışıktan gözleri kamaştıran dekoruyla ufukları, yamaçları, ormanları atlayarak genişlesin, Plotash'ın ruhu her zaman hayran kalmaya hazırdır. Bir akıntıyla birlikte inerken insan ne kadar neşelenir. Arabacılarla birlikte memlekete dönerken de bir o kadar neşeleniyordum. Tomruklar teslim edilmiş, kesem de altın, sağlığım yerinde. Geriye kalansa yolu uçar gibi yürümek. Yemek, içmek, uyumak ihtiyacı. İnsana daha ne gerek? Ah zavallı Spilkam. Neden bu mutlulukla yetinmedin? Yetinmedim. Yetinemezdim. Yetinilemezdi. Bistritza'nın billur kıyılarında nehirde keten bezleri beyazlatırken hayali ve sahici aşkların şarkısını avazları çıktığı kadar bağırarak söyleyen genç kızlar vardı. Her zaman orada bu gençli kızlar olurdu. Ama ben onları hep masum bir çocuk gözüyle görürdüm. Bana göre onlar pantolon yerine etek giyen mahluklardı. Başka bir şey değil. Uzun yıllar boyunca da böyle oldu. Salın sakin inişi sırasında onlara uzaktan seslenirdim. Birçoğu cevap verir, ötekiler sessiz kalırdı. Ben de geçerdim. Bir gün geçmedim. 25 yaşındaydım. Keyfim yerinde. Adeleli, yaban domuzu gibi sağlıklı. Çünkü su üstünde yaşıyor, şarap içiyor, günde iki okka et yiyor, dev gibi ağaçları yerinden oynatıyordum. Burnum odun kokusundan başkasına katlanamıyordu. Bir gün bu sefer de önce kızlar bana seslendi. Kendi kendime dedim ki, hadi Spilka, şu şeylere daha yakından bir bak. Bir sırık darbesiyle salımı şiddetle kıyıya yanaştırdım. Hepsi kaçtı. Beyazlattıkları keten veya yünü de yanlarında götürerek. Hepsi kaçtı, biri hariç. Üç karış boyunda. Ama o bir şeydi. Gözlerim için o kadar yeni bir şey ki ona bakmaya doyamadım. Ayağa kalkmıştı. Bacakları çıplak, kısa etekli, göğüs kısmını elleriyle kapattığı beyaz bir gömlek, kumral bir baş, mavi, iri, derin bakışlı, kelebek kanatları gibi açılıp kapanan kirpikli gözler. Bunlar sultanamda gördüğüm yepyeni şeylerdi. Korkusuzca beni süzdü. Dürüstçe. Bu hoşuma gitti. Derhal, herhalde bize kötülük yapmaya gelmedin. Sen bizimkilerdensin, dedi. Size kötülük mü yapmak? Kesinlikle hayır. Siz beni çağırdınız, ben de geldim. Sultana gülümsedi. Onlar bağırdılar. Öylesine, eğlenmek için. Can sıkıntısından. Sen de bağırdın mı? Hayır, ben bağırmadım. Ama ben seni geçen yazdan tanıyorum. Senin kötü olabileceğini sanmam. Bu yüzden ben kaldım. Kötüler var mı? Çok. Hemen hepsi. Plotash'larda mı? Çoğunlukla. O halde ben gidiyorum. Sadece adını bana söyle. Adım Sultana. Benimki Spilka. Peki Sultana. Neden benim kötü olmadığımı sanıyorsun? Çünkü sen daima yolundan gidiyor, kadın bağrışmalarına ilgi duymuyorsun. Sultana'nın bu cevabı çok hoşuma gitti. Hiçbir şey demedim. O benim arkamdan gülümserken, salı kıyıdan uzaklaştırıp akıntıya yöneldim. Ayrıldığım andan itibaren artık aynı adam değildim. Bir düşünce, insanın zihnini doldurur doldurmaz, insan artık aynısı değildir. Hayatım dingindi. Hiçbir yaprağı kımıldamayan bir ağaç. Şimdi beklenmedik bir rüzgar esmeye başlamıştı. Bistritza'nın görünüşü bile hepten değişmişti. Artık dünyayı bir hayal perdesinden seyrediyordu. Çevrenin güzelliği görkeminden hiçbir şey kaybetmemişti. Ama onları seyreden gözler sanki benim değildi. Üzüntü çekmiyordum. Kalbi kıvandıran aşk acısının ne olduğunu bugün bile bilmiyorum. Sultana'yı bir çocuğun kafesteki kuşu bütün dikkatini vererek sevmesi gibi seviyordum. Salını kıyıya vurduran bu hoyrat adamla tek başına karşılaşmaya cesaret eden bu kırılgan şey benim gönlümü hepten fethetmişti. Benim kötü olmadığımı biliyordu. Ona kötülük yapmayacağımdan emindi. Gözlerinin gücü, Adelelerimin gücüyle boy ölçüşüp üstün gelmişti. Sultana'yı düşünmek benim için bir mecburiyet olmuştu. Sadece onu düşünmek, sevmeden, üzülmeden düşünmek. Bu az şey mi? Kolayca sevip üzülen başkaları için belki. Benim için yeni bir şey oldu. O beni derinden sarstı. Henüz ayrılmıştım ki, onu tekrar görmeyi arzuladım. Öyle bir arzu ki, bütün ötekileri kovdu, yakamı bırakmadı, alışkanlıklarımı yok etti. Artık şarkı söyleyerek değil, sultanayı düşünerek uyanıyordum. Artık ağaçları, hayvanları, ufukları görmüyordum. Sultana onların yerini tutuyordu. Nehrin yukarısında veya aşağısında, akıntıyı iner veya memlekete dönerken, hiçbir şey artık benim için fark etmiyordu. Bu büyük ve güzel dünyada bir tek nokta beni ilgilendiriyordu. Sultanın yaşadığı yer. Hiç tanımadığım bir şey daha, aniden zihnim allak bullak oldu, işlerimi unutmaya başladım. Bu da hem benim, hem de başkaları için can sıkıntısı kaynağıydı. Spilka artık özgür bir adam değildi. Birkaç hafta, mavi ve içten gözlerin sonunda beni rahat bırakacağını umdum. Böyle olmadı. Küçük kumral baş, daha da ince ayrıntılarla beni izledi. O zaman kendi kendime dedim ki, Spilka, insan kaderinden kaçamaz. Her insanın günün birinde kendi yolundan saptıracak çakıl taşına çarpması gerekir. Gidip bu çakalı bulalım, ondan sonra neler olacağını görürüz. Böylece o yazın sonuna doğru, St. Mary bayramında bayramlık elbiselerimi giydim. Sultana'nın küçük kasabasında başıboş dolaşmaya gittim. İki yamacın arasındaki çukura sıkışmış, ortasından dere geçen, dağlık bir kasaba. Biraz ötede asırlık çam ormanları. Pencere çerçeveleri lacivert boyalı, bembeyaz küçük evler. Bunlar papatyalar gibi serpilmişti. Temiz, gülümseyen evler, beyaz kireçle henüz banalanmış olmasına rağmen, çürük ve yosun kaplı tahta çatıları, köylünün yoksulluğunu ortaya çıkarıyordu. Bu beni şaşırtmadı. Türk işgalinin sonunu belirten korkunç kölelik ve sefalet devresini yaşıyorduk. Ve gene dağlarla korunan bölgelerin soygundan en az etkilenenler olduğu biliniyordu. Sadece hemcinslerinden ayrılarak dağa çıkıp ayılarla yaşayabilen adam, beylikten, kamçıdan ve ağır vergilerden kaçabiliyordu. Dinsel tören sırasında oraya vardım. Yöre halkının hepsi kilisedeydi. İçeri girdim. İyi bir Hristiyan gibi dua ettim. Daima iyi bir Hristiyan olmuştum. Bu beni rahatlattı. Papazla diakos her biri kürsüsünde, tam bir sessizlik ortasında, inançla okuyor ve ilahi söylüyorlardı. Oradakilerin yüzünü seçemiyordum. Çünkü tıklım tıklım dolu kilisenin girişinde durmuştum. Buna karşın çıkışta, arzulanan yüzü seçince rahatladım. Sultana'nın yanında küçük bir ihtiyar kadın vardı. Onu annesi sandım. Sultana gösterişsizce bir korse, az işlemeli, siyah katrinze kumaşla sarılı, beyaz bir etek giymişti. Geçerken onu selamladım, biraz heyecanlı. şaşmadan, heyecanlanmadan, dürüstlük ve içten bir dinginlikle karşılık verdi. Küçük bir kasabada bir yabancının mevcudiyeti her zaman fark edilir. Bizi selamlaşırken görmüşler. Bu tanrının evinin eşiğinde bile fısıltılara, göz işaretlerine, dedikodularına neden olmaya yetti. Böylece benim niyetlerimin masumluğu yaralandı. Kesin bir tavır almalıydım. Çabuk karar. Sultanadan benimle evlenmesini isteyecektim. Er veya geç, bu kaza genç bir adamın başında dolaşır. Öyle olsun. İki kadını izlemeye başladım. Kasabadan çıktılar, bir yamaca tırmandılar. Dağ arkasını vermiş bir tepenin yarı yolundaki bir eve girdiler. Bu yolculuk sırasında ikisinden hiçbiri arkasına bakmıyordu. Bu dürüstlük bana güven verdi. Yamacı çıktım ve kapıyı çaldım. Sultan'a açtı. Beni görünce şaşırmadı. Bu da beni şaşırttı. İki ay önce Bistritza kıyısında olduğu gibi dimdik durarak hemen hemen aynı soruyu sordu. Günaydın Spilka. Hangi rüzgar seni buraya attı? Düşüncelerin temizse içeri gir. Temiz sultana. Tanrı huzurunda yemin ederim. Spilka'yı kocan olarak kabul edip etmeyeceğini sormaya geldim. O zaman yanaklarının kızardığını gördüm. İçeri gir. Bir kız kapının eşiğinde istenmez. Sonra ihtiyara yüksek sesle bağırarak, hala, bu Bistritza'dan Voynik işçisi Plotash Spilka. Hala beni şaşkın bir bakışla süzdü, oturmam için içeri davet etti. Sultana bana, halam sağırdır, biraz da ikinci çocukluğunu yaşıyor, dedi. Sen onunla kolayca konuşamazsın. Zavallı kadın uzun zamandan beri dul. 3 sene önce de oğlunun bir kavgada öldüğünü gördü. Bir kıskançlık işte. Bu oğul onun bütün hayatıydı. İhtiyarlık günlerinin tek dayanağı. O zaman evini sattı, bizimle oturmaya geldi. O sırada henüz annem babam sağdı. Ertesi yıl onlar da öldü. O zamandan beri biz yalnızız. İyi kötü elimizin emeğiyle geçiniyoruz. Spilka, görüyorsun ki bizden yana pek hoş şeyler yok. Hepsi bu kadar değil. Hiç cevap vermedim. Bütün bu hoş olmayan şeyleri neredeyse gülümseyerek anlatmıştı. Karşımda öteki kızlar gibi çekingen, silik değil, erkek ruhlu, felaketlerle katılaşmış, buna rağmen tatlı bir kız vardı. Girerken göz attığımda evin içinin tertipli olduğunu anlamıştım. Ya ahır gibi ya da ziyaretçiyi rahatsız eder derecede temiz, titiz donanmış köy evlerine benzemiyordu. Köylü ailelerinin bütün hayatlarını geçirdikleri büyük tindaya bakan her iki odanın kapısı açıktı. İki geniş ve yüksek karyola, her birinin üzerinde bürüncük sarısı ve beyaz çizgili, geniş dantelli, yere kadar uzanan yatak örtüleri. Her yatağın başucunda bir yığın yorgan, yastık, çarşaf altında ezilmiş, ilkel boyalı bir sandık. Her yerde duvara yakın işlemeli, köşe yastıkları, duvara asılı, çok renkli, desenli, ağır yün halılar. Yerde gene halılar ama daha düşük nitelikte. Her odada yatak örtüleriyle aynı örnekte dokunmuş örtülerle kaplı, beyaz tahtadan masalar, üstlerinde duvara dayanmış büyük birer ayna. Cilalı tahta iskemleler, köy görüntüleriyle ilgili resimler. Doğuya bakan köşelerde feslihenle bezenmiş ikonlar, her birinin önünde devamlı yanan kandiller. İkonlar, tablolar, aynalar, dantelden yana zengin, karmaşık işlemeli, ham ipeği bol, iki yana ayrılan örtülerle süslenmişlerdi. Pencerelerde keten perdeler, küçük örtüler ne kadar güzel. Bu iki geniş odanın her birinde işler vaziyette iki dokuma tezgahı. Sultanın yuvasında sefalet girmeden bizde her köylünün evinde bulunan şeyler vardı. Daha fazlası değil. Fakat her eşya, her düzenleme hoş, sıcak bir çevre yaratan bir elin izlerini taşıyordu. Bu bizim kasaba evlerinde nadiren görülür. Orada temiz odaların döşenişi misafiri üşütür, orada her şey can sıkıntısına ve düzeni bozma korkusuna neden olur. Kendimi rahat hissettim. Anne babamın evindeki gibi. Onlar ben henüz çocukken ölmüşlerdi. Hemen Sultana'ya ne hissettiğimi söyledim. Sultana, burada bir Viyonik'in kuvvetli kolu noksan. İşte o kol. Her şey güzel olacak. Gözlerinin beyazıyla bana baktı. Bir bakış ki kalbime saplandı. Ama ben olduğum yerde dimdik duruyordum. Çünkü düşüncem samimiydi. Açık seçik bir sesle, Spilka dedi. Bütün felaketlerimiz sana pek azını anlattığım şeylerden ibaret değil. Bunlar zaten geçmişte kaldı. Başka şeyler var. Onları sana söylemek istemezdim. Neye yarar? Senin gibi benimle evlenmek isteyenler, onları bilenler, bana yanaşmıyorlar. En iyisi kadere boyun eğmek. Bir zaman düşünceye daldım. Tanrım diye düşündüm. Ne olabilir? Zavallıcık bir serseri tarafından aldatıldı. Sonra bu serseri onunla eğlendi ve onu terk etti. Belki de kucağında bir bebekle. Ya sonra? Ona dedim ki, hayır sultana, beni insanlıktan noksan sanma. Biliyorum insanlar bir genç kıza yüklenirler. Ben onlar gibi düşünmüyorum. Bütün suçun ve başkalarının seninle evlenmesine engel olan başa kalkmalar buysa, bir hafta içinde nişanı yaparız. Yeter ki sen de benim gibi iste. Bu sözler üstüne iskemlesinden doğrulduğunu gördüm. Parlak gözlerini hızlı hızlı kırpıştırarak, Spilka, şüphelerinde haksızsın, dedi. Hiçbir bakımdan hatalı değilim. Kendimi ayıplayacak hiçbir şey yapmadım. 22 yaşımda anamdan doğduğum gibiyim. Kötülük senin benim hakkımda tahmin ettiğinden daha büyük. Çiçeklerden gelen bir çocuğum olsaydı bile kötülük bu kadar büyük olmazdı. Bu kötülüğün ne olduğunu bana söylemesini bekledim. Fakat o samimi, Ağustos seması kadar berrak bakışlarını benden ayırmadan sustu. Hala gelip bizi yemeğe çağırdı. Sultana onun elinden tuttu ve ona yakından bağırdı. Hala, Spilka benimle evlenmek istiyor. Ne dersin? Sırtı eğik, saçları bembeyaz, çiçek bozuğu yüzlü ihtiyar, bir an beni acıyarak süzdü ve cevap verdi. Çok yazık, zavallı çocuk. Yapacak bir şey yok. Logofat'ın yoluna çıkmaya kim cesaret edebilir? Logofat, eyalette sınırsız yetkili amir. Bu soru üzerine sultananın yüzü acıyla tüllendi. Bakışı soldu. Tek örgüyle örüp arkaya attığı saçlarıyla çevrelenen beyaz temiz alnı kül rengine döndü. Söz konusu olan Logofat Kostaki, dedi sıkıntılı bir sesle. Belki sen de onun zalimliğini, kötülüğünü duymuşsundur. Bütün buralılar gibi biz onun buyruğu altındayız. Keyfine göre bizi yaşatabilir de öldürebilir de. İlgisini çeken genç kız ondan kaçamaz. Genç kızın şerefsizlikle ailesinin mahvı arasında bir seçim yapması gerekir. 2 sene önce bu hayvanın hoşuna gitmek gibi bir felakete uğradım. O zamandan beri rahatım, huzurum kalmadı. Şu ana kadar kendimi savunmayı başardım. Fakat tehlike benim kuvvetimin üstünde. Çünkü bu adamın ne yüreği ne de utanması var. O bizim efendimiz. Bugün yarın seçme sırası bana gelecek. Seçimim yapıldı. Bir zaman beni koruyacak bir koca ümit ettim. Tirana karşı gelmeye kimse cesaret edemiyor. Beni bir pakoste olarak düşünüyorlar. Pakoste, musibet, bela. Senin gibi uzaktan gelip, benimle evlenerek, beni uzaklara götürmek isteyenlere karşı başka güçlük çıktı. Halam benimle gelmek istemiyor. Onun bütün ölüleri buraya gömülü. Onların arasında son uykusuna yatmak istiyor. Şimdi Spilka, dehşeti ayrıntılarına kadar tanımasan da her şeyi biliyorsun. İyi niyetlerin için sana teşekkür ederim. Bu benim kurtuluşum olurdu. Ama az önce halamın dediği gibi yapacak bir şey yok. Ben senin felaketin olurum. Hiçbir işe yaramayacağını söylediğim halde niye onun karşısına çıkasın ki? Ben Tanrı'ya karşı işlemiş olabileceğim bir günahın kefaretini ödemeliyim. Pekala, ödeyeceğim.